Birinci kanto. Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi. Çünkü doğru yol gitmişti. Ah, içimdeki korkuyu tazeleyen, balta girmemiş o sarp, güçlü ormanı anlatabilmek ne zor. Öyle acı verdi ki, ölüm acısı sanki. Ama ben orada bulduğum iyilikten söz edeceğim. Gördüğüm başka şeyleri söyleyeceğim. Oraya nasıl girdiğimi bilemeyeceğim. Öyle uykum gelmişti ki, doğru yolu bırakıp gittiğimde. Ama yüreğimin içine korku salan vadinin bittiği tepenin eteğine geldiğimde yukarı çevirdim gözlerimi. Omuzlarını gördüm onun. Herkese, her yerde yol gösteren gezegenin ışınları içinde. O zaman biraz dindi. O sıkıntılı gecede yüreğimin gölüne çöken korku. Ve denizden çıkmış soluk soluğa biri dönüp de azgın suya nasıl bakarsa, hala kaçmakta olan ruhum kimseyi sağ bırakmayan geçide bakmak için döndü geriye. Yorgun bedenimi biraz dinlendirince ıssız kıyıda yürümeye koyuldum yine. Sağlam basan ayağım hep daha geride. Yokuşun hemen başladığı yerde bir pars gördüm. Yerinde duramıyordu. Kıpır kıpırdı. Benek benekti tüyleri. Yüzünün önünden hiç ayrılmıyordu. Öylesine kesiyordu ki yolumu, kaç kez dönmek istedim gerisin geri. Sabahın başladığı saatlerdi. Güneş, Tanrı'nın sevgisi bu güzel nesneleri ilk kez kıpırdattığından beri. Birlikte olduğu yıldızlarla yükselmekteydi. Öyle ki, güzel mevsim ve günün bu saati beni iyi şeyler beklemeye yöneltti. Tüyleri benekli hayvandan ama korkmamı önleyemedi. Karşıma çıkan bir aslandan. Başı havada, açlıktan kudurmuş gibi bir aslan üstüme geliyordu sanki. Öyle ki havaya bile korku sinmişti. Ve cılızlığın binbir istek dolu, çok kişiye neler çektirdiği besbelli bir kurt, üstelik dişi. Görünce beni, kapıldığım korku öyle kesti ki elimi ayağımı, kalmadı artık tepeye tırmanma umudu. Bu yerinde duramayan hayvan, güle oynaya kazandıklarını gün gelip yitirince durmadan ağlayıp inleyenlere benzetti beni. Üstüme gelip yavaş yavaş güneşin battığı yere doğru sürüklerken, aşağılara doğru inerken gözlerimin önünde biri belirdi. Çoktandır konuşmamıştı, kısılmıştı sesi. Bu büyük çölde görünce onu, acı bana diye bağırdım o an. Kim olursan ol, ister gölge, ister gerçek insan. Yanıt verdi, insan değilim. Bir zamanlar insandım. Annem babam Lombardiyalı. İkisi de özbeöz Mantovalılı. Oldukça geç geldim dünyaya. Julius döneminde Roma'da yaşadım. Büyük Augustus yönetiminde, sahte ve yalancı tanrılar döneminde. Şiir yazdım o güzel İlyon yandığında. Ankises'in doğrucu olduğuna övgüler düzdüm Troya'dan geldiğimde. Peki sen niye sokuyorsun başını derde? Niçin çıkmıyorsun her sevincin hem nedeni hem kökeni mutluluklar dağına? Yoksa Vergilius musun sen? Konuşunca ağzından ırmaklar çağlayan diye yanıt verdim alnımda utancımla. Ey beni yazdıklarının peşinde koşturan, emeğimi, sevgimi coşturan, bütün ozanların onuru, önderi, ustamsın, kalemimsin, bana onurlar katan, o güzel biçimi veren sensin. Yolumu kesen şu hayvan, damarlarımdaki kanı ürpertti. Yardımcı ol bana ünlü bilge. Daha iyi edersin başka yoldan gidersen, kurtulmak için bu yabanıl yöreden, diye yanıt verdi ağladığımı görünce. Çünkü seni bağırtan bu hayvan, kimsenin geçmesine izin vermez yolundan. Karşısına dikilip er geç parçalar onu. Öyle kötü, öyle pistir ki huyu, doymak bilmez oburluğu, doydukça karnı, daha da açılır iştahı. Çoktur çiftleştiği hayvanların sayısı. Tazı gelip de onu işkenceyle öldürünceye dek daha bir sürü hayvanla çiftleşecek. Toprak, para ne demek? Tazıyı bilgelik, sevgi erden besleyecek. Feltro ile Feltro arasında olacak ülkesi. Uğruna Bakire Camilla, Eraldius, Turnus ile Nisus'un can verdikleri. Bahtsız İtalya'ya esenlikler getirecek. O dişi kurdu her kentten sürecek, dışarıya imrenip de çıktığı cehenneme tıkayıncaya dek. İyiliğin için peçinden gel, izle beni, rehberin olacağım. Buradan alıp öncesi sonrası olmayan bir yere götüreceğim seni. Umutsuz çığlıklar işiteceksin, acıdan kıvranan eski ruhlar göreceksin, ikinci ölümlerine bağırırken. Kutlu ruhlara katılmayı umdukları için günün birinde ateşte yanarken yakınmaları da göreceksin. Sonra onların katına yükselmek istersen daha yetkin bir ruh gelecek. Seni ona bırakıp ayrılacağım ben. Çünkü yukarıyı yöneten yasasına karşı çıktığım için ben birlikte gitmemizi istemez ülkesine. Her yere egemendir o. Krallığı o her yerde. Ülkesi oradadır. Yüce tahtı orada. Ne mutlu yanına çağırdıklarına. Ve ben, ey Ozan, dedim ona. Tanımadığın o tanrı adına hem bu tehlikeyi hem de daha beterini savmak için dediğin yere götür beni. Ermiş Petrus'un kapısını göreyim, bakayım acı çekiyor dediklerine. Bunun üzerine yola koyuldu o. Peşinden gittim ben de. İkinci kanto. Gün bitiyordu. Kararan hava yeryüzündeki canlıların yorgunluklarını alıyordu. Ben de tek başıma. Belleğimin yanılmadan aktaracağı yolculuğu, tanık olacağım acıları karşılamaya hazırlanıyordum. Ey Musalar, ey yüce ruh, yardım edin bana. Ey gördüklerini yazacak bellek. Soyluluğun şimdi kendini belli edecek. Söze girdim. Ey bana yol gösteren Ozan, bu çetin yolculuğa çıkartmadan önce beni, bak bakalım erdemlerim yeterli mi? Diyorsun ki Silvius'un babası ölümsüzlük ülkesine diri diri girdi, ruhuyla, bedeniyle. Her kötülüğün düşmanı destek verdi bu çok değerli, çok önemli kişiye sağlayacağı sonuçlar nedeniyle. Şaşmamalı buna aklı başında hiç kimse, çünkü o gökyüzünde Kutsal Roma'nın babası seçilmişti. Doğrusunu demek gerekirse Roma'da imparatorluk da merkez yapılmıştı. Büyük Petrus'un ardılı orada oturacaktı. Senin de övdüğün bu gezi boyunca öğrendikleri kaynak oldu başarısına ve papalık iktidarına. Daha sonra Vatsalozyan'a da gitti oraya pekiştirmek için inancını. Kurtuluşa varan yolda. Peki kim izin veriyor bana? Niçin gidiyorum ben? Ne Paulus'um ne de Asinas'ım ben. Bunu hak ettiğime ne ben inanırım ne başka kimse. Karar verirsem eğer gitmeye, korkarım çılgınlık olacak bu. Bilgesin, ne demek istediğimi anlarsın sen. Ne istediğini bilmeyenler, yeni düşünceler uğruna isteğinden vazgeçenler, başladığını yarıda kesenler gibi oldum. O karanlık yamaçta ben de. Vazgeçtim başlangıcı bunca zor işten, yeniden düşününce. İyi anladımsa dediklerini, diye yanıt verdi gönlü yüce gölge. Korku sarmış senin içini. Korku sık sık insanın içine girer. Yapacağı onurlu işleri engeller. Ürkütür karanlıkta kalmış bir hayvan gibi. Korkunu gidermek için niçin geldiğimi, senin için üzüldüğüm ilk anda işittiklerimi söyleyeceğim sana. Boşlukta sallananlarla birlikteydim. Öyle kutlu, öyle güzel bir kadın çağırdı ki beni, ne isterse yerine getiririm dedim. Yıldızlardan parlaktı gözleri, kendi diliyle konuştu benimle, yumuşacık, alçacık, melek gibi sesiyle. Ey üğünü dünyayı saran, dünya durdukça da duracak olan mantovalı seçkin ruh, kısmeti kapalı bir dostum, ıssız bir yamaçta bir engelle karşılaştı, korkup geri dönmeye kalktı. Yolunu çoktan şaşırmıştır belki de, çünkü çok geç koştum yardımına, yukarıda onunla ilgili sözleri duyduktan sonra, haydi git, sözlü sözlerimle yardımcı ol. Yardımcı ol ki ona içim rahat etsin benim de. Seni gönderen ben Beatrice'im. Dönmeye can attığım yerden geldim. Beni getirip böyle konuşturan da Sevda. Efendimizin yanına vardığımda senden övgüyle söz edeceğim ona. Sonra o sustu, ben konuştum. Ey erdemli kadın, gökyüzünün en küçük yuvarına kadar insan türünü egemen kılan yalnızca senin erdemlerin. Başımın üstünde yeri var isteklerinin, ama yerine getirtmek için artık çok geç. İsteğini de söylemesen daha iyi edersin. Yine de bana söyle, dönmeye can attığın o büyük yerden buraya korkmadan inmene yol açan ne? Madem bilmek istiyorsun bu gizi, kısaca anlatayım buraya nasıl geldiğimi, diye yanıt verdi. İnsan yalnızca başkalarına zarar verecek şeylerden korkmalı. Bunun dışında korkuya yer olmamalı. Tanrı'nın bağışı öyle kıldı ki beni, sizin çektikleriniz erişmiyor bana. Bu yangının alevleri ulaşmıyor bana. Seni gönderdiğim engele gökyüzündeki soylu bir kadın çok içlendi. Yukarının sert kararını değiştirdi. Lucia'yı yanına çağırıp şunları dedi. Yardımını bekliyor şimdi seni seven kişi. İsteğim göz kulak olman ona. Zalimlerin düşmanı Lucia yola koyulup yaşlı Rachel ile otururken ben yanıma geldi. Beatrice, Tanrı'nın gerçek övüncü. dedi. "Niçin yardım etmiyorsun? Seni sevdiği için sürüden ayrılan insana, hıçkırıklarının iniltisini duymuyor musun? Denizin erişmediği ırmağın kıyısında ölümle pençeleştiğini görmüyor musun?" Bu sözleri işitince senin de seni dinleyenlerin de onuru, dürüstlüğüne güvenip Kutlu Durağı'ndan buraya indim acele. Yeryüzünde hiç kimse ne iş peşinde koşarken ne tehlikeden kaçarken etmemiştir bunca acele. Bunları dedikten sonra ağlayarak yaşlı gözlerini çevirince bana daha da büyük bir hızla koyuldum yola ve onun istediği gibi geldim yanına. O güzel tepeye kısa yoldan gitmeni engelleyen canavarı kaldırdım önümden. Haydi neyin var? Niçin, niçin gitmiyorsun? Niçin yüreğinde korku besliyorsun? Niçin cesaretten, güvenden yoksunsun? Kutsanmış üç kadın gökyüzü sarayında seni bekler. Ben bunca güzellikler önerirken. Gecenin soğuğunda büzülüp kapanan, gün ışığınca dirilip doğrulan çiçekler gibi ben de sıyrıldım uyuşukluktan. Yüreğimi öyle bir korkusuzluk kapladı ki konuştum özgür bir insan gibi. Ey yardımıma koşan incelikli kadın ve onun söylediği doğru sözleri yerine getiren sen soylu kişi. Yeni istekler uyandırdın içimde söylediğin sözlerle. Ben de dönüyorum ilk düşünceme. Haydi yürü, isteği aynı ikimizin de. Rehberim, efendim, ustamsın sen. Bunları dedim ona. O yürüyünce sarp, çetin yola girdim ben de. Üçüncü kanto. Buradan gidilir acılar kentine. Buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya. Buradan gidilir gitmiş insanlar arasına. Adalet yol gösterdi ulu Rabbime. Kutsal güç, yüce bilgelik, ilk sevgi yarattı beni. Benden önce her şey sonsuzdu. Sonsuza dek süreceğim ben de. İçeri girenler, dışarıda bırakın her umudu. Bir kapının üstünde koyu renkle yazılı bu sözleri görünce, "Usta," dedim. Beni ürkütüyor bu sözlerin anlamı. O içimden geçenleri anlamıştı. Burada her türlü korkuyu bırakmalı, ödlekliğin kökünü kazımalı. Sana söylediğim yerdeyiz şimdi. Akıl hazinelerini yitirdikleri için acı çekenleri göreceksin. Sonra eliyle tutup elimi gülümseyerek yüreklendirdi. Gizlerin içine soktu beni. Burada ağlamalar, inlemeler, yakınmalar uğulduyordu yıldızsız gökte. Gözlerimden yaşlar boşandı benim de. Çeşitli diller, iğrenç küfürler, acıdan yakınanlar, öfkeden bağıranlar, yüksek sesler, boğuk sesler, çırpan eller, sonsuza dek karanlık bu havada bir kasırgada savrulan kumlar gibi kendi ekseninde dönen bir uğultu oluşturuyordu. Korkudan başım dönüyordu. Dedim ki, "Usta, bu duyduklarım ne? Acıya yenik düşen bu insanlar kim?" Dedi ki, "Bu rezil durumdakiler, kötülük de, iyilik de yapmadan yaşamış olanların ruhları. Tanrı'ya baş kaldırmayan ama yanında yer almayıp yansız kalan kötü meleklerle birlikteler. Cennet, güzelliği gölgelenmesin diye kovdu bunları. İsyancı meleklere onur katmayacakları için cehennemin dibine de almıyorlar onları." Dedim ki, "Usta, bunca iğrenmelerine yol açan acının kaynağı ne?" Yanıt verdi. "Kısaca söyleyeyim, dinle. Bunların ölmek umutları kalmadı. Öyle aşağılık ki karanlık yaşamları, kıskanırlar başka her yazgıyı. Dünyada kalmamıştır şanları. Bağışlamada, adalette hor görür tümünü. Söz etmeye değmez. Yalnızca bak ve yürü." Bir bayrak gördüm bakınca, döne döne hızlı yol alıyordu. Belli ki durdurak bilmiyordu. Ardından öyle çok insan gidiyordu ki aklımın ucundan bile geçmezdi ölümün bunca insanı yenik düşürmesi. İçlerinden kimilerini tanıdım. Korkaklığı yüzünden büyük görevi bırakıp kaçanın gölgesini de tanıdım. Hemen anladım, inandım ki Tanrı'nın da düşmanlarının da sevmedikleri kötüler sürüsüydü bunlar. Hiç yaşanmamış olan bu zavallılar çırılçıplaktı ve oradaki at sinekleri, eşek arıları sokuyordu her taraflarını. İğrenç kurtçuklar emiyordu yüzlerinden akıp gözyaşlarıyla ayaklarının dibine inen kanı. Biraz daha öteye bakınca bir kalabalık gördüm büyük bir ırmağın kıyısında. Dedim ki, "Usta, bunların kim olduklarını öğrenmeme izin ver. Irmaktan geçmeye can attıkları seçiliyor bu cılız ışıkta bile. Nereden geliyor bu istekleri?" "Her şeyi anlayacaksın," dedi. Akeron'un hüzünlü kıyısında adımlarımızı durdurduğumuzda. Utanıp yere çevirdim gözlerimi. Sözlerim canını sıkmasın diye ırmağa dek hiçbir şey demedim. Birden bir kayıkla bize doğru saçı sakalı ağırmış bir ihtiyar geldi bağırarak. "Sonunuz kötü, kötü ruhlar," dedi. "Ummayın sakın gökyüzünü görmeyi, öbür yakaya, sonsuz karanlıklar, sıcaklar, buzlar diyarına götürmeye geliyorum sizi. Ey orada duran canlı ruh, git bunların yanından, ölü bunların hepsi." Gitmediğimi görünce dedi ki, "Buradan değil, başka yoldan karşıya geçeceksin sen, başka limandan, senin için daha hafif bir kayık gerekli." "Karon, öfkelenme," diye rehberim söze girdi. "O, her isteğini yerine getirebilenin isteğiyle burada, başka bir şey söyleme." Gözlerinin çevresini alev çemberleri sarmış cehennem kayıkçısının pamuk gibi yanakları sakinleşti bunun üzerine. Ama bu acımasız sözleri duyunca o yorgun, çıplak ruhların renkleri değişti. Birbirine vurdu dişleri. "Tanrı'ya, anne babalarına, insanlara, doğdukları yere, atalarına demediklerini bırakmadılar. Sonra bir araya toplandılar. Tanrı korkusu bilmeyen insanları bekleyen kıyıda başladılar hüngür hüngür ağlaşmaya. Kor gözlü Karon iblisi işmar edip hepsini yan yana getirdi. Gecikenlerin sırtına küreğini indirdi. Güz gelip de yapraklar peş peşe dökülünce dalların yapraklarını yerde görmeleri gibi Adem'in kötü çocukları çağrıya uydular. Kuşlar gibi birer birer kayığa atladılar. Koyu renkli suda yol almaya başladılar. Ama onlar daha varmadan karşıya yeni bir kuyruk oluştu bu yakada. Oğul dedi. Sevecen Usta, Tanrı'nın öfkesini çekip de ölenler buraya dünyanın dört bir yanından gelirler. Irmağı geçmek için sıraya girerler. Tanrı'nın adaleti mahmuzlayınca onları isteğe dönüşür bu korkuları. Geçmez buradan tek iyi bir ruh bile. Karon'un niçin sana öfkelendiğini anlamış olmalısın şimdi. Sözleri bitince kapkara çevre öyle bir sallandı ki vücudumu ter basar yine o an aklıma geldikçe. Gözyaşlı toprak bir rüzgar estirdi. Rüzgarın içinde kırmızı bir ışık belirdi. Bütün duyularımı dize getirdi. Uykuya dalar gibi yerde buldum kendimi. Dördüncü kanto. Bastıran uykuyu büyük bir gürültü götürdü başımdan. Zorla uyandırılan biri gibi silkindim, kendime geldim. Ayağa kalkıp dinlenmiş gözlerimi çevremde gezdirdim. Anlamak için bulunduğum yeri. Sonu gelmez iniltilerin yükseldiği acılı uçurum vadisi yanı başımda duruyordu. Karanlıktı, derindi içi. Öyle bir sis vardı ki dibine bakınca bir şey seçilmiyordu. Yüzü sararan Ozan, "Şimdi karanlıklar dünyasına iniyoruz," dedi. "Ben önden gideceğim, peşimden geleceksin sen." Yüzünün rengini görünce dedim ki, "Nasıl gelirim? Korkularıma su serpen sen bile ürkersen." Dedi ki, "Yüzüme vuranı korku sanma. Aşağıdaki insanların durumuna duyduğum acıma bu. Haydi yürü, yolumuz uzun. Gelmez oyalanmaya." Bunları dedi, yürüdü. Uçurumun çevrelediği ilk daireye soktu beni. Burada kulağıma gelenler hıçkırık değildi. Duyduğum, sonu olmayan havayı titreştiren iç çekişleriydi. Çocuklu, kadınlı, erkekli, kalabalık kümelerin işkence görmeden çektikleri acının sesleriydi. İyi yürekli usta dedi ki, "Niçin sormuyorsun gördüğün ruhların sahiplerini? Gitmeden daha ileri, bil ki bunlar günahkar değil. Erdemleri var ama yeterli değil. Çünkü senin inancının da giriş kapısı vaftizden yoksun kalmışlar. Hristiyanlıktan önce yaşamışlar ama Tanrı'ya gerektiği gibi tapınmamışlar. Onlardan biriyim ben de. Bu yüzden yetiyiz biz. Başka bir suçtan değil. Tek cezamız umutsuz bir özlemle birlikte yaşamamız." Dediklerini dinleyince büyük bir acı doldu içime. Çünkü Limbus'ta sallantıda olanların içinde değerli insanların bulunduğunu anlamıştım. "Ustam, efendim, söyle bana," diye söze girdim. Sarılmak amacıyla her hatayı alt eden o inanca. "Kendisinin ya da başkasının çabasıyla buradan çıkıp da kutsanan biri var mı?" Üstü kapalı sözlerimi anlamıştı, yanıt verdi. "Buraya yeni gelmiştim ki başına zafer tacı giymiş güçlü biri de buralara indi. İlk atasının, onun oğlu Habil'in, Nuh'un, yasa koyucusu Uysal Musa'nın, İbrahim peygamberle Kral Davut'un, İsrail'le babasının ve çocuklarının ve daha birçoklarının ve uğrunda onca şeye katlandığı Reşal'ın gölgelerini cennetlik kıldı. Şunu da bilmeni isterim ki daha önce hiçbir ruh kurtulabilmiş değildi. O konuşurken yürümeyi sürdürüyorduk. Ormanın içinden geçiyorduk. Yoğun orman ruhlardan oluşuyordu, dediğim gibi. Uyuyakaldığım yerden çok uzaklaşmamıştık ki gölgeler içinde bir yarı küreyi aydınlatan bir ışık belirdi. Oldukça uzaktaydık daha. Ama yine de saygın kişilerin bulunduğunu seçebiliyordum orada. Sanki onurusun, sanatın, bilimin, ötekilerden ayrı tutulan, bunca onurlandırılan bunlar kim? Dedi ki, ayrıcalıklı konumlarının nedeni senin dünyada hala yankılanmakta olan ünleri. Bu sırada bir ses işitildi. Saygılar sunalım yüce ozana. Bizden ayrılan gölgesi geri geldi. Ses kesildi. Ortalık sessizleşti. Dört iri gölge ilerledi. Yüzlerinde hüzün de sevinç de yoktu sanki. İyi yürekli usta söze girdi. Elinde kılıcı ötekilerin önünde krallar gibi yürüyene iyi bak. Ozanlar ozanı Homeros, ardından gelen taşlamacı Horatius, üçüncüsü Ovidius, sonuncusu Lucianus. Az önceki sesin dediklerini her biri hak ettiği için benim gibi yerinde davranıyor, yüceltiyorlar beni. Kartallar gibi arkadaşlarının üstünde uçan bu yüce ozanın yolundan gidenleri birlikte gördüm böylece. Bir süre aralarında söyleştiler. Sonra bana dönüp selam verdiler. Ustam bu davranışa gülümsedi. Beni daha da onurlandırdılar. Çünkü aralarına çağırdılar. Bilgeler topluluğunun akıncısı kıldılar. Işığın yanına gittik. O sırada gerekli ama şimdi söylenmesi gerekli olmayan şeylerden söz ettik. Soylu bir şatonun önüne geldik. 7 kat yüksek duvarla çevrili, şatoyu güzel bir akarsu koruyordu. Akarsuyun üstünden kuru toprakmış gibi geçtik. 7 kapıdan girip bilgelerle birlikte çimeni taze bitmiş bu çayıra geldik. Burada ciddi bakışlı, durgun insanlar vardı. Bilgili oldukları anlaşılıyor, az konuşuyorlardı, kulakları okşayan bir sesle. Bir kenara çekildik biz de. Herkesi görebileceğimiz açıklık, aydınlık, yüksek bir yerde durakladık. Karşıdaki yemyeşil çayırda duran yüce ruhları gösterdiler bize. Büyük bir coşku doldu içime onları görünce. Elektra'yı gördüm arkadaşlarıyla birlikte. Hektor'u, Asines'i, bir de silahı alev alev gözleri Sezar'ı tanıdım içlerinde. Camilla'yı, Fantasilia'yı gördüm. Bir başka köşede de kızı Lavinia ile birlikte oturan Kral Latinius'u, Tarquinius'u kovan Brutus'u, Lucretia'yı, Lulia'yı, Marsia'yı, Cornelia'yı ve tek başına bir kenarda duran Salahaddin'i gördüm. Biraz daha kaldırınca gözlerimi, bilginlerin en bilginini filozoflar arasında oturur gördüm. Herkes ona bakıyordu. Herkes saygı sunuyordu. Sokrat'la Platon'u gördüm orada, ötekilerin önünde. Daha yakın oturuyorlardı ona. Dünyayı rastlantıya bağlayan Demokrit'i, Diyojen'i, Anaksagoras'ı, Thales'i, Empedokles'i, Heraklit'i, bir de Zenon'u gördüm. Bitkilerin özelliklerini inceleyeni de gördüm. Dioskorides demek istiyorum. Orfeus'u, Tullius'u, Linus'u, ahlakçı Seneca'yı da gördüm. Geometrici Öklit ile Ptolemyus'u, Hipokrat'ı, İbn Sina'yı, Galileus'u, büyük yorumcu İbn Rüşd'ü gördüm. Hepsinin adını birer birer sayamam. Anlatacağım çok şey var daha. Çoğu kez söz etmiyor olaylara. 6 kişilik topluluk ikiye indi. Bilge rehberim bir başka yola götürdü beni. Dinginlikten çıkıp titreşen havaya girdik. Işığı hiç olmayan bir yere geldik. 5. Kanto. Böylece indim 2. daireye. Alan daha dar ama çekilen acı fazlaydı. İşkence görenler çığlıklar atmaktaydı. Humurdanan, korku salan Minos da buradaydı. Gelenlerin suçlarını değerlendiriyordu. Kuyruğunu dolayarak herkesi yerine gönderiyordu. Demem şu ki, kötü bir ruh onun önüne gelince günahlarını bir bir anlatıyordu. Bu günahçı başı da onun cehennemin neresine gideceğine karar veriyordu. Ruh kaç kat dibe inecekse kuyruğunu 10 kez gövdesine doluyordu. Önünden kalabalık eksik olmuyordu. Sırası gelen yargılanıyor, kararı dinliyordu. Sonra aşağıya gönderiliyordu. Sanki acılar diyarına geldin, dedi beni görünce. İşini yarıda kesen Minos. Nereye girdiğine, kendini kime emanet ettiğine dikkat et. Girişin genişliğine aldanayım deme. Rehberim ona dedi ki, niçin bağırıyorsun böyle? Bırak alnına yazılı yolculuğa çıksın. Her isteğini yerine getirebilenin isteği böyle. Daha fazla bir şey sorayım deme. Kulağıma acılı iniltiler ulaşıyordu. Hıçkırık seslerinin duyulduğu yere gelmiştim. Her ışığın sustuğu bir yerdeydim. Her yer fırtınalı havada karşıdan esen rüzgarın dövdüğü deniz gibi uğulduyordu. Dinmek bilmeyen cehennem burgacı öfkeyle sürüklüyordu ruhları. Döndürüyor, silkeliyor, savuruyordu onları. Yıkıntının önüne vardıklarında çığlıklar, hıçkırıklar, yakınmalar yükseliyordu. Tanrı'nın adaletine sövülüyordu burada. Bu işkenceyi çekenlerin akıllarını, isteklerine boyun eğdiren şehvet günahı işlemiş oldukları anlaşılıyordu. Rüzgar bu kötü ruhları soğuklar bastırınca kanat çırpa çırpa giden upuzun sığırcık sürüleri gibi sürüklüyordu oradan oraya. Ne biraz olsun dinlenme umutları vardı, ne de cezalarının inmesi umudu kalmıştı. Havaya uzun bir çizgi çizip yakına yakına öterek geçen turnalar gibi kasırganın önüne kattığı ruhların çığlıklar ata ata geldiklerini görünce dedim ki, "Usta, bu kapkara havanın cezalandırdığı bunlar da kim?" "Kimliğini öğrenmek istediğin ilk kişi," dedi. "Dilleri çok çeşitli halkların kraliçesi. Öyle şehvet düşkünüydü ki yasal kılmıştı zevk alınan her şeyi örtmek için kendi ayıbını. Semiramis'tir adı. Ninus'un karısı olup onun yerine geçtiği bilinir. Sultanın topraklarının eski sahibidir." Öteki kadınsa sevdiği uğruna canına kıydı. Sişaos'un külleri üzerine içtiği anda tutmadı. Arkadan gelen şehvet düşkünü Kleopatra. Mutsuzluklara yol açan Helena'yı görüyorsun. Sonunda sevdaya yenik düşen. Büyük Akilius'u görüyorsun. Paris'i, Tristan'ı görüyorsun. Ve bana sevda yüzünden, yeryüzünden göçen binden çok gölge gösterdi. Ustamın saydığı eski kadın, şövalye adları hüzünle doldurdu içimi. Kendimden geçtim sanki. Dedim ki, Ozan, birlikte yürüyen, rüzgarda tüy gibi giden şu iki gölgeyle konuşabilsem keşke. Dedi ki, yakına geldiklerinde iyice göreceksin onları. Kendilerini sürükleyen sevda adına dilersen yanına yaklaşırlar. Rüzgar onları bize doğru yönlendirince seslendim. Ey acılı ruhlar, engel olan yoksa gelip konuşun benimle. Güvercinlerin arzunun dürtüsüyle gerilmiş çırpmayan kanatlarla sıcak yuvalarına uçmaları gibi onlar da ayrıldılar Dido'nun sürüsünden. Bize doğru geldiler bu kötü havada, sevecen seslenişimin etkisiyle. Ey bu karanlık havada bizleri görmeye gelen yufka yürekli, iyiliksever canlı. Biz ki kanımızla boyadık dünyayı. Dostumuz olsaydı evrenin efendisi, ondan mutlu kılmasını isterdik seni. Çünkü korkunç yazgımız yüzünden acıyorsun bize. Rüzgar, şimdiki gibi izin verdikçe söylemek istediklerinizi dinleriz. Dinlemek istediklerinizi size söyleriz. Dünyaya geldiğim bölge, Po'nun kollarıyla birleşip de denize döküldüğü kıyıda. Soylu yüreklere kolayca giriveren sevda, elimden alınan yakışıklı bedenimle büyüledi onu. Bu ayrılış içimde sızı hala. Sevileni sevmeye zorlayan sevda, öyle güzellikler tattırdı ki bana, gördüğün gibi eli hala yakamda. Sevda, ortak ölüme götürdü bizi. Kaina beklemekte bizi öldüreni. Böyle sona erdi bize dedikleri. Bu yaralı ruhları dinleyince başımı öne eğip öyle uzun süre tuttum ki sonunda Ozan, ne düşünüyorsun dedi. Yanıt vermek için söze girdim. Yazık ki tatlı düşüncelerin, güzel isteklerin kurbanı olmuş bunlar. Sonra onlara döndüm. İlkin şunları dedim. Francesca çektiklerin üzüntüye, gözyaşına boğdu beni. Söylesene, birbirinize içinizi açmadan önce sevdanın hangi belirtisi gizli duygularınızı ele verdi? O dedi ki, mutlu günleri anmak acılı günlerde. İnan ki acıların en büyüğü. Ustan da bilir çok iyi. Ama sevdamızın nasıl filiz verdiğini öğrenmek istiyorsan ille de anlatayım ağlayarak konuşan biri gibi. Bir gün vakit geçsin diye Lancelot'un sevda öyküsünü okuyorduk. Yalnızdık, art niyet taşımıyorduk. Okurken birçok kez gözlerimiz karşılaştı, birçok kez yüzlerimiz sarardı. Ama bir yer geldi, kendimizi tutamadık artık. İstek yüklü güler ağzı sevgilisinin öptüğünü dinleyince yanımdan hiç ayrılmayacak sevgilim de tir tir titreyerek öptü dudaklarımı. Galehut hem kitap hem yazar oldu bize. O gün başka bir şey okumadık. Bunları anlatırken ruhlardan biri öteki ağlıyordu. Hali öyle dokundu ki kendimden geçtim. Ölüyordum sanki. Yere düştüm ölü bir beden gibi. 6. Kanto. Bu iki sevgilinin verdiği üzüntüyle kendimden geçip de yeniden kendime geldiğimde çevremde nereye baksam, nereye dönsem, nereye gitsem yine acılar, yine acı çekenler gördüm. Üçüncü dairedeydim. Sonu olmayan, iri taneli, lanetli, soğuk bir yağmur yağıyordu. Bu yağmur oldum olası böyle yağıyordu. Karanlık gökyüzünden dolu taneleri, kirli sular ve kar iniyordu. Bunları emen toprak leş gibi kokuyordu. Korkunç görünüşlü azgın kerberos hayvanı köpek gibi havlıyordu üç ağzının ütüyle sulara gömülü ölülere. Gözleri kırmızı, sakalı yağlı, karaydı. Karnı kocaman, elleri tırnaklıydı. Ruhları tırmalıyor, derilerini yüzüyor, parçalıyordu. Ruhlar yağmurda köpekler gibi oluyordu. Bu zavallı dinsizler bir yanlarını destek yapıp durmadan bir yandan bir yana dönüyorlardı. Bizi görünce kerberos canavarı ağızlarını açıp dişlerini gösterdi. Çırpınıp titreşiyordu her yeri. Bunu gören rehberim ellerini uzattı. Yerden avuç avuç aldığı toprağı aç ağızlara fırlattı. Açlıktan havlayan bir köpek kaptığı lokmayı midesine indirmek için dişlerken nasıl keserse sesini, Kerberos iblisinin ruhları sağır olmayı isteyecek denli sersemleten o iğrenç yüzleri de öyle sessizleşti. Bardaktan boşanan yağmurun yere serdiği gölgelerin üstünden geçiyorduk. İnsan benzeri kalıplarını ayaklarımızla çiğniyorduk. Hepsi uzanmış yerde yatıyordu. İçlerinden biri önünden geçtiğimizi görünce doğrulup oturdu. Ey cehennemden geçen yolcu, dedi. İstersen tanırsın beni. Ben daha ölmeden önce yaratmışlardı seni. Dedim ki, çektiğin acı belli ki, belleğimden silmiş izini. Sanki hiç görmüş değilim seni. Sen söyle kimliğini. Sen ki, daha büyüğü bile bu denli iğrenç olmayan bir işkence çekmektesin bu acılı yerde. O dedi ki, heybesi kıskançlık dolu kentin konuk etmişti beni yaşadığım günler boyunca. Siz kentliler Seako derdiniz bana. Olurluk günahı yüzünden gördüğün gibi eriyip gidiyorum yağmurda. Bir tek ben değilim bu acıyı çeken. Bunların hepsi aynı cezayı çekmekte, aynı günah yüzünden. Yanıt verdim. Seako, ağlayacağım neredeyse. Başına gelenler çok üzdü beni. Biliyorsan eğer, ikiye bölünen kentliler nereye gidiyor? Bana onu söyle. Aklı başında biri var mı içlerinde? Anlaşmazlığın nedeni ne? O dedi ki, kavga uzun sürecek, kan bile dökülecek. Sonunda yabaniler ötekileri bozguna uğratıp sürecek. Daha sonra yenenler de yenik düşecek 3 yıl içinde, ötekiler üstün gelecek, düşündüğünü belli etmeyen kişinin desteğiyle. Yenen yıllarca başı dik dolaşacak, ötekini boyunduruk altında tutacak, gözyaşlarına, yakınmalara aldırmayacak. Dürüst iki kişi var içlerinde ama kulak veren yok sözlerine. Kıskançlık, kurum, cimrilik sarmış yürekleri. Acıklı sözlerini burada kesti. Ona dedim ki, daha bilgilendir beni, bir şeyler daha söyle. İkisi de çok değerli Farinata ile Tegihayo. Sonra Jacob, Rustikucci, Mosca ile Arigo ve iyilik yapmak için çırpınan ötekiler. Neredeler? Ne olursun bana onları göster. Cennette bal mı yiyorlar? Cehennemde ahı mı içiyorlar? Bilmek istiyorum ille de. Dedi ki, onlar en kara ruhlarla birlikteler. Çeşitli suçlardan aşağıya gönderildiler. Oralara inersen görürsün onları. Ama güzel yeryüzüne döndüğünde ne olur anımsat beni insanların belleklerine. Artık söyleyecek sözüm, verecek yanıtım kalmadı. Sonra ileriye bakan gözlerini kaydırdı. Biraz daha bana baktı, ardından başını eğdi. Onunla birlikte yere yığıldı öbür körler gibi. Rehberim dedi ki, kendine gelemeyecek kötüleri korkutan güç gelip de melekler borularını örttürmeden önce. O zaman herkes hüzünlü mezarını görecek, yüzüne, bedenine bürünecek, sonsuza dek yankılanacak yargıyı dinleyecek. Korku saçan bu yağmur ve gölge karışımını ağır adımlarla yürüyerek, gelecek günlerden söz ederek geçtik böylece. Dedim ki, usta, kıyamet günü gelince bu çekilenler ne olacak? Artacak mı, azalacak mı, yoksa aynı mı kalacak? O dedi ki, bildiklerini düşünsene, bir nesnenin kusurları eksildikçe aldığı tat da, duyduğu acı da artar. Bilim böyle der. Bu lanetli ölüler gerçek kusursuzluğa erişmeseler de kıyamet gününden sonra olgunlaşacaklar yine de. Anlattıklarımdan daha uzun söyleştik. Sonra o yolu dolanıp geçtik. Aşağıya inilecek noktaya eriştik. Burada amansız düşman Plüton'la yüz yüze geldik. 7. Kanto. Pape Satan, Pape Satan Aleppe diye söylendi Plüton boğuk sesiyle. Her şeyi bilen soylu bilge, yüreklendirdi beni. Korkuya yenik düşme, elinde bunca güç olsa bile engel olamaz bayırdan inmemize. Sonra öfkeden şişmiş o yüze dönerek dedi ki, hain kurt, kes sesini, öfkenle kendi kendini ye. Karanlıklara inişimizi gerekçesiz sanma, Mikail'in isyanın öcünü aldığı yukarıda karar verildi bu yolda. Yelken direği kırılınca rüzgarda şişen yelkenler nasıl sönüp inerse o gözü dönmüş hayvanda öyle düştü yere. Evrenin olanca kötülüğünü içeren bu acılı bayırda yolculuğumuzu sürdürüp 4. çukura ulaştık böylece. Ey Tanrı'nın adaleti, bir araya getiren kim? Bu görülmemiş acıyı, işkenceyi, suçumuz yok etmekte bizi, gerekçesi ne? Karbides'in önüne gelince kırılan dalgalar örneği buradaki ölülerde havaya sıçrıyordu. Gördüğüm insan sayısı her yerdekinden fazlaydı. Çığlıklar atıyorlardı. Göğüsleriyle koca yürekleri iterken. Koca yükleri iterken. Birbirlerine de çarpıyorlardı. Sonra geri dönerken. Niye tutuyorsun sen? Niye saçıyorsun sen? Diye bağırıyorlardı. Karanlık dairenin her köşesinde işte böyle dönüyorlardı ters yöne. Utanç verici cümleyi yineliyorlardı. Bu karşılaşmanın ertesinde herkes gidiyordu kendi yarı dairesine. Acıma duygusu dolmuştu yüreğime. Dedim ki, usta söylesene, solumuzda duran saçları kazılı kalabalığın tümü de din adamı mı? Dedi ki, yeryüzünde yaşarken gözleri körelmişti sanki. Düşünmeden harcamışlardı ellerine geçeni. İşledikleri günahın tersi, dairenin iki yerinde onları püskürtünce ulumaları da doğruluyor dediğimi. Başlarında saç örtüsü olmayanlar papa, kardinal gibi din adamıydılar. Cimrenin dik alasıydılar. Dedim ki, usta öyleyse bu iki günahı işleyenler içinde tanıdığım kişiler olmalı. Dedi ki, umutlanma boş yere. Sürdükleri kirli yaşam öyle kararttı ki yüzlerini tanınmaz hale geldi bu soysuzlar. Sonsuza dek böyle çarpışacaklar. Diriliş günü mezarlarından avuçları kapalı ya da başları kazılı çıkacaklar. Para canlısı oldukları ya da parayı savurdukları için cennetten yoksun kalıp budalaşa mahkum oldular. Bu konuyu burada kesiyorum. İnsanların peşinde koştukları talihin dağıttığı ödüllerin aldatıcı olduğunu görmektesin işte oğlum. Ayın altındaki gelmiş geçmiş altının tümü bu yorgun ruhlardan birinin olsun, dinlenmesine yetmez çünkü. Usta. Usta dedim, ne olursun söyle, yeryüzü nimetlerini elinde tutan bu talih de neyin nesi? Ey budala canlılar, diye yanıt verdi. Cahillik nasıl da eline almış sizi? İyi dinle söyleyeceklerimi. Bilgisi engin olan gökleri yaratınca onlara rehberler de verdi. Her bölüm eşit ışık saçsın diye öbür bölümlere. İşte bunun gibi dünya nimetleri içinde bir rehber görevlendirdi. Geçici nimetleri insan aklının engeline takılmadan bir aileden bir aileye, bir halktan bir halka aktarsın diye. İşte bu nedenle otların arasında gizli bir yılan gibi görülmeyen onun verdiği karar gereği bir halk ileri giderken bir başka halk gider geriye. Bilginiz ona karşı koymaya yetmez. O da tıpkı öteki tanrılar gibi yönetir, karar verir, sürdürür egemenliğini. Yaptığı değişiklikler durdurak bilmez. Elini çabuk tutar zorunluluk nedeniyle. İnsanlar sık sık konum değiştirir böylece. Kendisine övgü borcu olanlar bile ikide bir suçlarlar onu. Haksız yere adını çıkartırlar kötüye. Ama mutludur o. Söylenenleri duymaz bile. İlk yaratılanlarla birlikte yuvarını döndürür sevinçler içinde. Haydi daha büyük acılara doğru inelim şimdi. Yola çıktığımda ışıyan yıldızlar kararmaya başladı. Burada duramayız uzun süre. Kendinden kaynaklanan bir kanalla sularını boşaltan bir kaynağı açtık. Daireden çıkıp karşı kıyıya ulaştık. Acem halısından çok karaya çalıyordu su. Irmak boyundan giderek garip bir yoldan aşağılara ulaştık. Bu hüzünlü akarsu karaya çalan yamacın dibine varınca Strix denilen bataklığı oluşturuyordu. Dikkat kesilip çevreme bakınca çamura bulanmış insanlar gördüm bataklıkta. Yüzlerinden öfke akıyordu. Hepsi çırılçıplaktı. Yalnızca elleriyle değil, Başları, göğüsleri, ayaklarıyla da birbirlerine vuruyorlardı. Dişleriyle birbirlerini parçalıyorlardı. İyi yürekli usta dedi ki: "Oğul, bu gördüklerin öfkeye yenik düşenlerin ruhları. Üstelik şunu da bil ki inleyen insan dolu suyun dibi, gözlerini nereye çevirirsen gördüğün gibi yüzeye dek onlar dalgalandırıyor suyu. Diyorlar ki gömüldükleri çamurda, güneşin neşe saçtığı güzel havada hüzünlüydük. Kara dumanlar sarmıştı içimizi. Kara çamurlar içinde yaşıyoruz hüznü şimdi. Bu yakınmayı ağızlarında geveliyorlar. Çünkü artık sözcük söylemeyi beceremiyorlar. Çamur yutanlardan ayırmadan gözlerimizi böylece batağın kuru kesiminden yaş kesimine doğru büyük bir yay boyunca gittik. Sonunda bir kulenin dibine geldik." 8. Kanto. Dediğim gibi giderken yüksek kulenin dibine gelmeden çok önce gözlerimiz kulenin tepesine yönelince burada iki ışığın yakıldığını gördük. Ta uzaklarda zor seçilen bir ışık karşılık verdi onlara. Bilgi deryasına döndüm, dedim ki: "Bu ışık ne diyor? Öteki ne karşılık veriyor? Bunları kim yakıyor? Bataklığın sesi engellenmiyorsa görmeni," diye yanıt verdi. "Neyin beklediğini görebilirsin çamurlu dalgalarda." Tam o sırada suda bize doğru gelen küçük bir tekne belirdi. Hiçbir kirişten atılan hiçbir ok havada onun hızıyla gidemezdi. Dümende tek bir denizci vardı. Bana bağırdı: "Lanetli ruh, sen geldin sonunda." "Pilegyas, Pilegyas, boşuna bağırma," dedi ustam ona. "Bu kez yalnızca bataklıktan getireceksin bizi. Kandırıldığını anlayan bir kişi nasıl üzülürse, Pilegyas da öfkeden öyle küplere bindi." Rehberim kayığa bindi, sonra beni bindirdi. Kayık ben binince yükünü aldı sanki. Rehberimle ben biner binmez, köhne tekne suyu başka seferlerine göre daha derinden gitti. Bu ölü sularda yol alırken önüme çamura bulanmış biri dikildi. "Zamanı gelmeden buraya gelen sen de kimsin?" dedi. Dedim ki: "Geldim ama kalıcı değilim. Bunca çirkinleşmiş sen kimsin peki?" Yanıt verdi: "Gözleri yaşlı biriyim, gördüğün gibi." Dedim ki: "Yasınla, gözyaşınla baş başa kal ey lanetli. Tanıdım seni çamurlar içinde olsan da." Bunun üzerine kayığa doğru uzattı iki elini. Bilge ustam hemen itti o elleri. "Defol, öbür köpeklerin yanına git," dedi. Sonra kollarını boynuma doladı. Yüzümü gözümü öptü. Dedi ki: "Ey yüce ruh, seni doğuran anne kutsanmalı. Gördüğün adam yeryüzünde kurumlunun tekiydi. Küçücük bir iyilik izi süslemez belleğini. Bu nedenle buradaki gölgesi bunca öfkeli. Yeryüzünde kendini kral sanan birçok kişi buraya gelince domuzlar gibi pisliğe bulanacak. Ardında hor görüden başka bir şey bırakmayacak." Dedim ki: "Usta, karaya ayak basmadan önce şunun çamurlara gömüldüğünü görürsem çok sevineceğim, bil ki." Dedi ki: "Karşı kıyı görünmeden önce isteğin yerine gelecek ve bundan keyif alman gerekecek." Çok geçmedi, çamura bulanmış kişiler öyle bir yüklendiler ki ona, "Hala şükürler diyorum bunu gösteren Tanrı'ya." Hepsi "Kahrolsun Filippo Argenti," diye bağırıyordu. Çılgına dönmüş Floransalı ruh ise kendini dişliyordu kendi dişleriyle. Orada bıraktık onu. Bir daha sözünü etmeyeceğim. Kulağıma yine yakınmalar geliyordu. Gözlerim ise ileriye bakıyordu. İyi yürekli usta dedi ki: "Oğul, şimdi ağır suçluların bulunduğu büyük bir ordunun sahibi Dite denilen kent görünüyor." Dedim ki: "Ateşten yeni çıkmış gibi kıpkırmızı camileri seçiliyor şimdiden uzaktaki vadide." Dedi ki: "Cehennemin bu alt katında gördüğün gibi onları kırmızı gösteren, sonsuza dek yanacak olan içerideki ateş. Sonunda bu acılı beldeyi çeviren derin hendeklere geldik. Duvarlar sanki demirden yapılmış gibiydi. Önce uzun süre bizi dolaştıran kayıkçı bir yere gelince var gücüyle inin diye bağırdı. Giriş kapısı burası. Kapıların üstünde binden çok iblis vardı. Hepsi gökten yağmıştı. Öfkeyle bağırıyorlardı. Ölü canlar diyarına ölmeden gelen bu adam da kim diye. Bilge usta onlara işmal etti. Gizlice görüşmek istediğini belli etti. Öfkeleri biraz dindi bunun üzerine. Dediler ki: "Tek başına sen gel. Bu ülkeye izinsiz giren yanındaki gitsin. Geldiği çılgın yoldan geri dönmeyi denesin. Bakalım becerecek mi? Sen ki bu karanlıkta ona yol gösterdin. Kalabilirsin. Ey okur, bu uğursuz sözleri duyunca ne olduğumu düşünebilirsin. Oradan hiç dönemeyeceğimi sandım, inan ki. Ey beni en az 7 kez esenliğe çıkartan, korkunç tehlikelerden kurtaran sevgili rehberim, dedim. Beni böyle bırakma. Eğer izin vermiyorlarsa, daha ileri gitmemiz yasaksa, birlikte geri dönelim geldiğimiz yere. Beni oraya getirmiş olan usta yanıt verdi. Sakın korkayım deme. Kimse kesemez önümüzü. İzin büyük yerden çünkü. Beni burada bekle. Yorgun ruhunu destekle. İçini güzel umutlarla besle. Seni bırakmayacağım cehennemin dibinde. Bunları dedi gitti. Orada bıraktı beni güzel babam. Boşlukta asılı kalmıştım sanki. Evetlerle hayırlar çarpışıyordu beynimde. Duymadım onlara neler dediğini ama yanlarında çok az kaldı ve iblisler birbirlerini ezerek içeri girdiler. Bu düşmanlar kapıları ustamın yüzüne örttüler. Dışarıda kalan ustam ağır adam adımlarla bana doğru geldi. Gözleri yere bakıyordu. Güveni yitmişti sanki. İçini çekip kendi kendine, karşı çıkan kim bu bölgeye girmeme, diyordu. Sonra bana döndü. Bakıp da öfkeme telaşlanayım deme. Savunma önlemi alsalar bile bu denemeden üstün çıkacağım. Bu küstahlıkları ilk değil, daha önce de bugün hala kilidi olmayan daha az gizli bir kapıda aynı şeyi yapmışlardı. Sen de gördün o kapının üstündeki ölüm yazısını. Bak şimdiden, yanında kimse olmayan biri dairelerden geçerek bayır aşağı iniyor. Açmak için bize kenti. 9. Kanto. Rehberimin geri geldiğini görünce sararan yüzüm onun ilk kez duyduğu korkuyu bastırmasını sağladı. Çevresini dinlemek ister gibi durdu. Gözleri öteleri göremiyordu. Hava karanlıktı. Yoğun bir ses vardı. Kazanmak zorundayız bu savaşı, diye girdi söze. Yoksa yardım sözü verilmişti. Beklediğim kişi çok gecikti. Söze başlarken dediklerini daha sonra işittiğim değiştirdiğini sezmiştim. Çünkü ilkinden değişik şeyler demişti. Ama yine de beni korkuttu söyledikleri. Çünkü yarıda kestiği sözlerini belki gereğinden çok önemsemiştim. Bu korkunç uçurumun ilk dairesinden tek cezası umutsuzluk olan biri hiç aşağıya inebildi mi? Bu soruyu ben sordum, o yanıt verdi. Bizim gibi birinin benim geçtiğim yerlerden geçmesine az rastlanır, dedi. Şurası da doğru ki, erik ton zalimi gölgeleri bedenlerine çağırdığında da bir kez gelmiştim buraya. Bedenini benden sıyıralı çok olmamıştı daha. Surlardan içeri o soktu beni. Yahuda dairesindeki bir ruhu kurtarmamı istedi. Her şeyin döndüğü gökyüzünde en karanlık, en ırak köşe o köşe. Yolu iyi biliyorum. Sakın sıkma canını. Leş gibi kokular saçan bu bataklık, acılı kenti bir baştan bir başa kuşatıyor. Zor kullanmadan buraya girmemiz zor görünüyor. Başka şeyler de dedi ama aklımda kalmadı. Çünkü gözlerim bütün benliğimi kulenin kızgın tepesine yöneltmişti. Kulenin bir yerinde birden kan rengi 3 cehennem cadısı belirdi. Görünüşleri, yürüyüşleri kadın gibiydi. Bellerine yeşil su yılanları dolanmıştı. Korku saçan alınlarında saçların yerini boynuzlu yılancıklar almıştı. Ustam bunların ölümsüz gözyaşı melikesinin nedimeleri olduklarını anlatmıştı. Yırtıcı erinslere bak, dedi. Megair, sol tarafta gördüğünün adı. Sağda ağlayan Alekto, ortadaki Tisifon. Bunların, dedi, sustu sonra. Tırnaklarıyla göğsünü paralıyordu her biri. Vücutlarını yumrukluyor, öyle bağırıyorlardı ki korkudan ozana sarıldım sıkıca. Medusa gelsin, taş kestirelim onu burada, diyordu hepsi bakarak aşağıya. Hata ettik, Tesus'tan öç almamakla. Arkanı dön ve gözlerini kapa. Eğer Gorgon görünür de görürsen onu, bir daha çıkamazsın yukarıya. Böyle dedi usta ve bana doğru döndü. Benim ellerime güvenmedi. Kendi elleriyle kapattı gözlerimi. Sizler ki akıllı kişilersiniz. Bu garip dizelerin bir tül gerisinde gizlediği benzetmeyi anlayabilirsiniz. Bulanık sulardan iki kıyıyı da titreten, korku yüklü bir sesin uğultusu duyulmaya başladı birden. Sıcaklık farkından kaynaklanan, ormanlarda eserek engel tanımadan dalları kıran, kopartan, savuran, tozu dumana katıp çobanları, hayvanları sürükleyen amansız bir kasırganın uğultusu gibiydi. Gözlerimi açtı. Şimdi gözlerini sisin daha da yoğunlaştığı yaşlı köpüklerin oraya çevir dedi. Su kurbağalarının baş düşmanları su yılanlarından kaçıp kendilerini sudan karaya atmaları gibi binlerce ruhun ayakları ıslanmadan yürüyerek Strix'ten geçmekte olan birinin önünden kaçtıklarını gördüm. Sık sık sol elini uzatıyor, ağır havayı yüzünden uzaklaştırıyordu. Bir tek bundan rahatsız olduğu anlaşılıyordu. Onun göklerden gönderilen ulak olduğunu anladım. Ustama döndüm. O bana ses etmememi, gelenin önünde eğilmemi işaretle anlattı. Ulak öyle hor görüyle yüklüydü ki kapıya gitti, bir değnekle dokunup açtı, hiçbir zorlukla karşılaşmadı. Ey cennetten kovulmuş adi yaratıklar diye söze girdi. O korkunç kapının eşiğinde bu küstahlık nasıl girdi içinize? Çektiğiniz cezayı kaç kez ağırlaştıran, isteklerine asla karşı koyulamayan o büyük güce direnmenizin gerekçesi ne? Yazgıya baş kaldırmanın anlamı ne? Unutmadınızsa eğer, Kerberos'un çenesiyle boynunun hava döküldü bu yüzden. Sonra bize bir şey söylemeden, kafasını o anki işinden daha önemli bir iş kurcalayan biri gibi çamurlu yola döndü yeniden. Bu kutsal sözlerin verdiği güvenceyle adımlarımızı kente yönelttik biz de. Hiçbir direnmeyle karşılaşmadan girdik kente. Bu kalenin içindekileri çok merak eden ben de gözlerimi çevrede gezdirince dört bir yanı iniltilerle, korkunç işkencelerle dolu büyük bir düzlük gördüm önümde. Rhône Irmağı'nın durulduğu Arles'te ya da İtalya'yı ayırıp sınırlarını çizen Carnaro dolaylarındaki Pola'da mezarlar toprağı nasıl engebeli kılarsa öyleydi toprak burada da. Ama buranın durumu daha acıklıydı. Mezarlar öyle kızmıştı ki kendilerini sımsıkı saran alazlardan hiçbir demirci daha kızgın bir demire gereksinme duymazdı. Mezarların kapakları açıktı. Öyle acı çığlıklar yükseliyordu ki mezardakilerin eziyet çektikleri belliydi. Dedim ki, usta, böyle acılı çığlıklarla varlıklarını duyuran bu mezarlara gömülü ölüler kimler? Dedi ki, bunlar sapkınlarla her mezhepten yandaşları sandığından da dolu buranın mezarları. Burada birbirine benzeyenler birlikte gömülü, sıcaklık da mezardan mezara değişik. Bunları söyleyip sağa doğru dönünce mezarlarla yüksek sular surlar arasından geçip gittik. 10. Kanto. Ustam şimdi surlarla mezarlar arasında gizli yolda yürüyordu. Peşinden yürüyordum ben de. Ey inançtan yoksun bu dairelerde beni istediği gibi dolaştıran yüce bilge diye girdim söze. Konuş, yanıt ver isteklerime. Mezarlarda yatan ölüleri hepsi açık. Belki de yok görünürde. Dedi ki, kapanacak hepsi. Yeryüzünde bıraktıkları cesetleriyle birlikte Arasat'tan buraya döndüklerinde. Epikuros'la onun yolunu izleyenlerin, ruhunda vücutla öldüğünü söyleyenlerin mezarları şu köşede. Bana sorduğun soruya gelince, yanıtı birazdan burada verilecek. Bana açmaktan kaçındığın gizinde. Dedim ki, sevgili rehberim, yüreğimi gizliyor değilim. Az konuşmamın nedeni, çok konuşmamı istemeyen sensin. Ey bu ateşler kentinden dürüst sözler söyleyerek geçen canlı Toskanalı, biraz kalsana bizimle. Konuşmandan belli ki belki de haksızlık ettiğim o soylu toprağın çocuğusun sen de. Mezarların birinden yükselmişti bu ses. Korku sarınca içimi biraz daha sokuldum rehberime. O dedi ki, ne yapıyorsun? Dönsene. Bak, Farinata yerinden doğruldu. Belinden başına dek göreceksin onu. Gözlerimi onun yüzüne çevirmiştim bile. Göğsünü kabartmış, başını kaldırmış duruyordu. Sanki cehennemi lanetliyordu. Rehberim becerikli, süratli elleriyle mezarların arasından ona doğru itti beni. Çekinme, ne söyleyeceksen söyle dedi. Mezarın başına vardığımda içindeki bana baktı bir süre. Sonra küçümser gibi sordu. Kimlerdensin sen? İsteğini yerine getirmek istedim. Her şeyi söyledim. Hiçbir şey gizlemeden. Bunun üzerine kaşlarını kaldırdı ve dedi ki, öyle düşmandılar ki bana da, atalarıma da, partime de. İki kez sürmek zorunda kaldım onları. Kovulsalar da dört bir yandan geri döndüler dedim. Hem ilk sürgünden hem de ikincisinden ama sizinkiler aynı sanatı öğrenemediler. Tam bu sırada mezarın ağzından bir gölge uzandı. Başı ilk gölgenin çenesinde kalıyordu. Sanırım dizleri üstünde duruyordu. Gözleriyle çevremi taradı. Sanki yalnız olup olmadığıma baktı. İçindeki kuşku silinince konuştu gözyaşları içinde. Bu karanlık yere akıllı olduğun için geldinse oğlum nerede? Niçin gelmedi seninle? Dedim ki tek başıma gelmedim ki. Şurada bekleyen kişi yol gösteriyor bana. Belki de oğlunuz Guido saygısızlık etmişti ona. Söylediği sözler çekmekte olduğu ceza anlamama yetmişti kim olduğunu. Bu nedenle verdiğim yanıt da yerini buldu. Yerinden doğrulup haykırdı. Ne diyorsun öyle? Etmişti ne demek? Hayatta değil mi? Söyle. Ilık gün ışığı vurmuyor mu artık gözlerine? Kendisine karşılık vermeden önce bir süre oyalandığımı görünce sırt üstü yere yattı, bir daha da dışarı çıkmadı. Ama isteği üzerine durmuş olduğum öteki soylu ruhun yüzünde bir değişiklik olmadı. Boynu sallanmadı, gövdesi kıpırdamadı. Bıraktığı yerden konuşmaya başladı. Aynı sanatı öğrenememiş olmaları yattığım bu yerden çok acı veriyor bana, dedi. Buralara egemen olan kadının yüzüne 50 kez aydınlık vurmadan önce sen de bu sanatın ne zor olduğunu öğreneceksin. Dilerim o güzel dünyaya yine dönersin. Ama söyle bana, o insanlar yaptıkları her yasada niçin acımasız davranıyorlar benim adamlarıma? Yanıt verdim. Tapınağınızda bu ilahilerin söylenmesine Arbia'yı kızıla boyayan kıyımla korku yol açtı. İçini çekip başını salladı. Savaşta yalnız ben yoktum dedi. Gereksiz yere de savaşmadım kimseyle. Ama herkes Floransa'yı yerle bir etmek istediğinde alnım açık tek başıma ben savundum orayı. Gün gelir sizin tohumunuz da rahat eder dedim. Burada aklımı çelen bir düğüm var. Bu düğümü çözün diye ekledim. Eğer yanılmıyorsam sizler zamanın neler getireceğini görüyorsunuz ama şimdi olanları bilmiyorsunuz. Gözleri bozuk olanlar gibi görüyoruz, dedi. Uzakta olan nesneleri seçebiliyoruz. Yüce Tanrı'nın bize verdiği ışık böyle. Olaylar yaklaşıp da yanımıza gelince siz insanların halini bilmez oluruz. Birisi bize bilgi vermedikçe. Geleceğin kapısı örtülünce bildiklerimizin uçup gittiğini anlamışsındır sen de. Bu sözler üzerine özür diler gibi dedim ki, az önce sırt üstü yatan gölgeye oğlunun sağlar arasında olduğunu söyleyin. Az önce yanıt vermeyişimin şimdi aydınlattığınız kuşkudan kaynaklandığını da ekleyin. Ustam çağırıyordu beni. Ruhtan kendisiyle birlikte kimlerin olduğunu söylemesini istedim. Benimle birlikte dedi. Binden çok kişi var. İkinci Federico benimle, kardinal benimle, ötekileri söyleyemem dedi. Sonra görünmez oldu. Yaşlı uzana doğru gittim ben de. Belleğimde kara haberler içeren sözlerle yürümeye koyuldu. Yürürken sordu. Niçin böyle düşüncelisin? Yanıtladım sorusunu. Seninle ilgili olumsuz sözleri iyice belleğine kazı dedi. O bilge kişi ve bir parmağını kaldırdı. Şimdi iyi dinle. Güzel gözleri her şeyi gören güzelin saçtığı tatlı ışığın önüne geldiğinde kendi yaşam yolculuğunu öğreneceksin. Sonra adımlarını sola yöneltti. Pis kokuları buraya dek ulaşan bir vadiye açılan daracık bir yoldan merkeze döndük. Uzaklaşıp surlardan. 11. Kanto. Kırılmış kayalardan oluşan daire biçiminde yüksek bir yarın tepesine geldiğimizde daha beter durumda ruhlar gördük bu yarın dibinde. Yardan yükselen iğrenç kokuya dayanamadık. Kendimizi büyük bir mezar kapağının arkasına attık. Mezarın üstünde bir yazı vardı. Şunlar yazılıydı. Fotinus'un hak yolundan saptırdığı Papa Anastasio yatıyor benim içimde. Biraz ara vereceğiz inişimize. Duyularımız bu pis kokuya alışsın diye. Burnumuz duymaz olur alışınca iyice. Böyle dedi ustam. Ben de öyleyse zamanı boşa geçirmeyelim, bir şeyler yapalım dedim. Aynı şeyi düşündüm ben de diye yanıt verdi. Oğul, bu kayaların içinde dedi. Geride bıraktığımız dairelerin benzeri üç küçük daire vardır. Daireler gitgide daralır. Hepsinin içinde lanetlenmiş ruhlar yer alır. Bundan böyle işledikleri günahı hemen anlamak için neden, nasıl burada toplandıklarını bilmelisin. Tanrı'nın onaylamadığı her eylem haksızlıkla sonlanır. Kaba güçle, hileyle zarar verir başka birine. Tanrı en çok hileye öfkelenir. Çünkü hile insana özgü bir kusurdur. İşte bu yarın dibinde en büyük acıyı hileciler çekmekte. Kaba güç kullananlar yer alır ilk dairede. Üç bölmeye bölünmüştür ilk daire. Çünkü kaba güç üç kişiye yönelebilir. Tanrı'ya, kendisine, bir başka insana saldırabilir insan. Bunlara ve mallarına ne demek istediğimi anlayacaksın açıklayınca. Kaba güç birini yaralayabilir, öldürebilir, mala mülke zarar verebilir, yıkıma, yangına, yağmaya yol açabilir. Katiller, durduk yerde birini yaralayanlar, haydutlar, yağmacılar, bu bölmede, aynı bölüklerde cehennem azabı çekmekte. Kendi canına, kendi malına da zarar verebilir insan. İşte ikinci bölmede canına kıyarak dünyadan ayrılanlar, har vurup harman savuranlar, kumar oynayanlar, gülecek yerde ağlayanlar, pişmanlık getirmekte boş yere. Saldırı Tanrı'ya da yönelebilir. Ona inanmayarak, ona söverek, doğayı da, verdiklerini de küçümseyerek, işte bu nedenle bölmelerin en darı ve üçüncüsü Sodom ile Kahors'un, bir de Tanrı'ya sövenlerin üstüne basar mührünü. Vicdanları sızlatan hile ise bir insana güven duyana da yapılır, o insana güvenmeyene de. Hilenin bu ikinci biçimi, doğanın ürünü, sevgi bağlarını kopartır. İşte bu nedenle ikinci dairede ikiyüzlüler, büyücüler, dal kavuklar, kalpazanlar, din sömürücüleri, hırsızlar, pezevenkler, dala vericiler gibi pislikler yer alır. Hilenin öbür örneğinde ise doğanın verdiği sevgi de buna eklenen ve güveni doğuran sevgi de göz ardı edilir. Bu nedenle dairelerin en küçüğünde, Dite'nin bulunduğu yerde, evrenin merkezinde hainler sonsuza dek azap çeker. Dedim ki, usta, sözlerin çok açıktı. Uçurumu da, içinde kimlerin olduğunu da çok iyi anladım. Ama şunu söyle bana. Çamur batağına batmış olanlar, rüzgarda savrulup yağmurda ıslananlar, kötü sözler söyleyip çarpışanlar, bu kızgın kentte niçin ceza görmüyor? Tanrı'yı öfkelendirdiklerine göre. Böyle değil de suçları yoksa burada işleri ne? O dedi ki, aklın niçin şaştı böyle? Her zaman gittiği doğru yoldan. Başka bir şey mi amaçlıyor yoksa? Elinden düşmeyen Etika'nın nefsine yenilmeyi, kötülüğü, çılgın şiddeti, Tanrı'nın istemediği bu üç eylemi vurguladığı bölümünü unuttun mu ne? Nefsine yenilmenin Tanrı'yı daha az incittiğini, bu nedenle daha az ceza gerektirdiğini. Bu gerçeği iyice düşünürsen, bu kentin dışında ceza çekenleri aklına getirirsen, onların niçin bu kötülerin dışında tutulduklarını, Tanrı'nın kamçısının onlara niçin daha az kırbaçladığını anlarsın. Ey bulanan gözleri gördüren güneş, dedim. Kuşkularımı giderip sevindiriyorsun beni. Kuşku insana keyif veriyor, tıpkı bilgi gibi. Ama ne olur biraz geriye dön de, Tanrı tefeciliği sevmez ki, dediğin yere gel ve çöz bu düğümü de. Felsefenin birçok bölümü, dedi, doğanın gidişini Tanrı'nın aklına, sanatına göre ayarladığını öğretir anlayanlara. İyi okursan fizikayı daha ilk sayfalarında, elinden geldiğince sizin sanatınızın da ustasını izleyen bir çırak gibi doğayı izlediğini görürsün. Öyle ki sanatınız Tanrı'nın torunudur sanki. Yaratılışın ilk dizelerinde bu ikisi konusunda yazılanları anımsa, insan hem çalışmak hem gelişmek zorunda. Oysa bambaşka bir yol izler tefeci. Doğadan da, sanatından da tiksinir. Umutlarını başka yere yöneltir. Artık peşimden gel. Yola koyulma vakti geldi. Balıklar çoktan ufukta belirdi. Karyus arabaya yüklendi. Az ötede bayırın inişi başlıyor yine. 12. Kanto. Bayır aşağı inmek için geldiğimiz yer sarptı. Öyle bir canavar duruyordu ki burada, görür görmez insanın ödü kopardı. Hani bir deprem sonrasında ya da toprak kayması sonucunda Trento dolaylarında tepelerden gelip Adise'nin bir yanına düşen kaya aşağıya, ovaya inerken bir yol açmıştır ya, bu kayanın sürüklenirken açtığı yola benziyordu. Yarın inişi de işte bu kayanın bu köşesinde boylu boyunca uzanmış yatıyordu yapay bir inekten doğma. Girit'in yüz karası görür görmez bizi tuttu, kendini ısırdı, sanki içi öfkeden tutuşmuş yanıyordu. Bilge ustam seslendi ona. Yoksa yeryüzünde canını alan Atina dukasının mı geldiğini sandın buraya? Defol pis hayvan. Bu adam buraya kız kardeşinin önerisiyle gelmedi. Çektiğiniz cezaları görmeye geldi. Ölümcül bir yara alan bir boğa, iplerini kopartıp nasıl sağa sola sıçrarsa, Bilmeden nereye gideceğini, Minotaurus da öyle sıçramaya başlamıştı. Uyanık ustam seslendi. Geçide fırla, öfkesi üzerinde inmenin tam sırası. Aşağıya inmeye başladık böylece. Alışık olmadıkları bu yük nedeniyle ayaklarımın altından kayan taşlara basa basa. İnerken düşünüyordum. Ustam dedi ki, az önce yatıştırdığım öfkeli hayvanın bekçilik ettiği yıkıntıyı düşünüyorsun belki. Bilmeni isterim ki cehennemin altına ilk kez indiğimde bu kaya dahi düşmemişti. Ama yanılmıyorsam Dite'nin üst dairesindeki ganimeti almaya gelen kişiden az önce pis kokulu derin vadi öyle bir sallanmıştı ki kimilerinin dediği gibi evrende kargaşa yaratan sevgi bir kez daha sarsıyor sanmıştım evreni. İşte bu yaşlı kaya tam o sırada parçalanıp devrildi. Gözlerini vadiye çevir şimdi. Zor kullanarak başkalarına zarar verenleri içinde haşlayan kanlı ırmak şu yaklaşan. Ey kısacık ömrümüzde bizi mahmuzlayan, öbür dünyada acılara bulayan gözü dönmüş, aç gözlülük ve çılgın öfke. Yay biçiminde büyük bir çukur çıktı önümüze. Rehberimin de açıkladığı gibi ovanın her yerini kuşatıyordu. Irmakla yarın arasında dizi dizi kentaurlar koşuşuyordu. Ellerinde okları, yeryüzünde ava gider gibi durdular. Bizim aşağıya indiğimizi görünce içlerinden üçü ötekilerden ayrıldı. Ellerinde yayları, hazırlanmış okları. İçlerinden biri ta uzaktan bağırdı. Bayır aşağıya inenler, çarpıldığınız ceza ne? Olduğunuz yerden söyleyin, yayıma davranırım yoksa. Ustam dedi ki, yanıma vardığınızda Kiron'a veririm yanıtımı. Böyle acele etme, acele hep zarar veriyor size. Sonra, Nessos bunun adı deyip beni dürttü. Güzel, Deianira uğruna öldü. Kendisi aldı kendi ölümünün öcünü. Gözleri yere bakan ortadaki büyük Karon, Akilius'u beslemişti. Öteki de Folos, öfke dolu yüreği. Çukurun çevresinde bunların binlercesi nöbet tutar, suçunun gerektirdiği kan düzeyini aşan ruhları okla vururlar. Yerlerinde duramayan canavarlar yaklaşmıştı. Keron bir ok aldı. Okun ucuyla sakalını çenesinin arkasına attı. Kocaman ağzı ortaya çıkınca, geriden gelenin değdiği her şeyi oynattığına dikkat ettiniz mi? Dedi arkadaşlarına. Böyle yapamaz ölülerin ayakları. Göğüs düzeyine, iki türün birleştiği çizgiye ulaşmış olan iyi yürekli usta ona yanıt verdi. Bu insan canlı ve tek başına. Karanlık vadiyi gösteriyorum ona. Eğlenmek için değil, zorunlu olduğu için geldik buraya. Bu yeni görevi vermek için bana birisi Aleluya okumayı kesti yarıda. Ne o hırsızdı, ne ben hırsız ruhuyum. Ne olur, bunca sarp bir yolda yürümemi sağlayan o gücün adına adamlarından birini versen de bana, eşlik etse bize, ırmağın sığ yerini gösterse, yanımdakini sırtında karşıya geçirse, ruh olmadığı için havada yürüyemez de. Keron sağına döndü. Nessos'a dedi ki, geri dön de yol göster şunlara. Başka bir birlik çıkarsa karşılarına, göz kulak ol onlara. Güvenilir rehberle yola koyulduk. Haşlananların çığlık attıkları kaynar kızıl sular boyunca, kirpiklerine dek suya batmış insanlar vardı. Koca kentaur dedi ki, başkalarının kanını, malını çalan zorba hükümdarlar bunlar. Acıma nedir bilmez suçlarına ağlaşıyorlar. İskender burada, Sicilyalı yıllarca kan kusturan eli kanlı Dionisio'da. Şu alnı kapkara saçlarla örtülü var ya, Azolinio adı. Yanındaki sarışın da Opizzo. Üvey oğlu, canını almıştı yukarıdaki dünyada. Ozan'a doğru döndüm bu sırada, o konuştu. Bundan böyle rehberin ben değilim bu. Çok gitmedik. Kentaur durdu boğazlarına dek bu kanlı kaynağa gömülü insanlar vardı karşımızda. Bir kenarda tek başına bir gölge gösterdi. Bu gördüğünüz kanı hala Tames sularını damlayan yüreği Tanrı'nın evinde delendir dedi. Başlarını, göğüslerini suların dışında tutan insanlar gördüm daha sonra. İçlerinden çoğunu tanıdım. Gitgide azalan kan bir ara yalnızca ayakları yakar oldu. Biz de tam bu noktada açtık çukuru. Kentaur, gördüğün gibi bu yanda derinlik durmadan azalmakta dedi. Ama şunu aklından çıkartma. Irmak yatağı yine derinleşir karşıda. Zorbaların eziyet çekmelerini sağlayacak düzeye erişinceye dek. Burada cezalandırıyor Tanrı'nın adaleti. Dünyayı kasıp kavuran Atilla'yı, sonra Piros ile Sextus'u, yollara korku saran Rainer De Cornato ile Rainer Pazo'da haşlanarak sonsuza dek gözyaşı akıtmakta, bu kanlarırmakta. Sonra geri döndü, karşı yakaya geçti. 13. Kanto. Nessos koyu renkliydi. Dallar düzgün değil, budaklı eğriydi. Meyve yerine zehirli dikenler sarkıyordu dallardan. Sesina ile Cornetto arasındaki etkili alanlardan kaçan azgın bir hayvan, buradan daha dikenli, daha sık bir çalılıktan geçemezdi. Kendilerini bekleyen acıklı geleceği söyleyerek Troyalıları Strophades'ten kaçıran ürkünç suratlı harfiyalar burada yuvalanmışlardı. Kanatları genişti. İnsan gibiydi boyunları, yüzleri, koca göbekleri tüylü, ayakları pençeli, garip ağaçların üstünde sızlanıyorlardı. İyi yürekli usta dedi ki, daha ileri gitmeden bil ki ikinci bölmedesin, korkunç kumlara varmadan önce burada eğleşeceksin. Ama çevrene iyi bak, söylense inanmayacağın şeyler göreceksin. Dört bir yandan iniltiler duyuyordum ama inleyen hiç kimseyi göremiyordum. Şaşırmıştım, olduğum yerde durdum. Yanılmıyorsam ustam bu sesleri dikenlerin ardındaki kalabalığın çıkardığını düşündüğümü sandı. Bu nedenle olmalı, bu ağaçlardan birinden küçük bir dal kesersen değişir düşüncen, dedi. Bu sözler üzerime elimi az ileri uzattım. Koca bir böğürtlenin bir dalını kopardım. Bağırdı gövdesi. Niçin kopardın beni? Akan kana bulanıp mosmor kesilince sürdürdü sözünü. Niçin parçaladın beni? Hiç mi acıma yok sende? Biz de insandık ama çalıyız şimdi. Ellerin acıma nedir bilmeliydi. Biz yılan ruhu olsaydık bile. Bir ucu tutuşmuştu. Çıra nasıl öbür ucundan çıtırdar da ıslık çalarsa esen rüzgarda, kırılan daldan da kan ve sözcük fışkırıyordu peş peşe. Ürkmüştüm, dalı elimden düşürdüm. Ey yaralı ruh, diye yanıt verdi Bilge Usta. Yalnızca benim dizelerimde okuduklarına eğer daha önce inanabilseydi kaldırmazdı sana elini. Ama bu inanılmaz şey beni bu eylemi önermeye itti. Çok üzgünüm şimdi. Kim olduğunu söyle ki ona, dönme hakkı olduğu yukarıdaki dünyada anını tazelesin, hatasını gidersin. Ağaç dedi ki, tatlı sözlerin etkiledi beni, susamam daha fazla, uzun konuşursam bağışlayın beni. Federigo'nun yüreğinin iki anahtarı benim elimdeydi. Öyle yavaş açar kapardım ki kilidi, hiç kimse öğrenemezdi yüreğinin gizini. Bu onurlu göreve çok verince kendimi, uyku nedir unuttum, sağlığım elden gitti. Sezar'ın sarayından arsız gözlerini hiç uzaklaştırmayan, insanların özellikle sarayların baş belası, bütün ruhları ateşleyince bana karşı, onlar da Augustus'u ateşlediler. Böylece yergiye dönüştü övgüler. Ruhum büyük bir üzüntüye kapıldı. Bu aşağılık duruma ölümün çare olacağını sandı. Haklıydım, haksız kıldı beni. Bu ağacın genç kökleri adına ant içtim ki kötüye kullanmadım asla. Saygın bir kişi olan efendimin güvenini. İçinizden biri dünyaya dönecek olursa savunsun kıskançlığın attığı tokatla hala yerlerde sürünen anımı. Bir an bekledi Ozan. Sonra dedi ki bana, konuşması bitti. Kaçırma bu fırsatı. Konuş. Ne soracaksan sor ona. Dedim ki, ne varsa yarayacak işime, sen sor yine, hüzün çöktü içime, bir şey soramayacağım ben. Bunun üzerine o girdi söze, isteğini yerine getirecek yanımdaki kişi, ama sakıncası yoksa sen de bize bir ruhun bu budaklı gövdelerle nasıl birleştiğini söyle, bir de kimse çözebildi mi kendini? Bunun üzerine ağaç bir rüzgar estirdi. Ardından rüzgar sese çevrildi. Kısa yanıt vereceğim size. Kötü bir ruh kendi kendine, kendi bedenini terk ettiğinde Minos onu yedinci çukura yollar. Ruh ormana düşer. Düştüğü yeri seçemese de yazgının onu attığı bu yerde bir tohum gibi kök salar. Sap olur önce, sonra orman ağacı. Harp yalar yer yapraklarını, canını yakar. Acısına pencere açarlar. Ötekiler gibi biz de kalıplarımıza döneceğiz ama hiçbirimiz onları giymeyeceğiz. Doğru olmaz insanın çıkardığı şeyleri alması. Buraya sürükleyeceğiz onları. İç karartan bu ormanda her gövdeyi ruhumuzun bulunduğu böğürtlene asacağız. Biz dikkatle ağaca bakıyorduk. Başka şeyler söylemek istediğini sanıyorduk ki beklenmedik bir gürültü koptu. Peşine avcı düşmüş domuzlar yaklaşırken çıkan gürültüyü andırıyordu. Dal hışırtıları, hayvan sesleri duyuluyordu. Birden sol yanımızda iki kişi belirdi. Çıplak vücutları tırmalanmıştı. Hızla kaçıyorlardı. Ağaçların dallarını kırıyorlardı. Öndeki, "Ey ölüm, yetiş kurtar beni," dedi. Aynı hızda koşamayan gerideki, "Topoda cirit atarken ayakların böyle hızlı koşmuyordu Lano," diye seslendi. Sonra belli ki soluğu tükendi. Çalıların arasına çöküp gözden gitti. Zincirden boşanmış tazılar gibi koşan, karnı zil çalan, kapkara, dişi köpeklerle doluydu arkalarındaki orman. Yere çökenin üstüne yüklendiler, onu paramparça ettiler, sızlayan organları alıp götürdüler. Rehberim elimden tuttu beni, kanlar, çaresiz gözyaşları içindeki çalının yanına götürdü. Çalı, "Ey La Copo da Santo Andrea," dedi. "Arkama gizlendin de eline ne geçti? İşlediğin suçlar benim mi? Ustam çalının önüne gelmişti ki." "Şöyle," dedi. "Yaralarından kanla birlikte bu acıklı sözleri püskürten sen kimdin eskiden?" O dedi ki, "Ey beni yapraklarımdan eden işkenceyi görmeye gelen ruhlar, yassı çalının dibine toplayın yaprakları." İlk koruyucusunun yerine Batista'yı getiren kentenim. İlk koruyucunun hüneri mutsuz kılacak hep bu kenti. Arno üzerindeki köprüde kalmamış olsaydı izi, Atilla'nın kül rengi kenti yeniden kuran kentlilerin boşa gitmiş olurdu emekleri. Kendi evimde çarmıha geldim ben kendimi.